الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen hafta Enes radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. O hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Russu sufufakum." Saflarınızı sık tutun diye emrettiğini söyledik. Ve bunun hükmünün de ne olduğunu söylemiştik? Vacip olduğunu söylemiştik. Çünkü safların sık tutulmamasıyla alakalı, tutulmadığı zaman ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tehditvari diğer hadislerinden dolayı buradaki emri nereye hamlettik? Vücubiyete hamlettik. وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَسَفْلَرِنْ arasını yakın tutun diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki emri ise istihbaba hamlettik. Yani dedik ki safların, birinci safın ikinci safa yakın tutulmasının hükmü ne dedik? Müstehap. Neden ilk emre vacip dedik de bu emre müstehap dedik? Çünkü dedik ki safların arasının açılmasıyla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan başka tehditvari bir nas olmadığı için buradaki emri nereye hamlettik? İstihbaba, müstehap oluşa hamlettik. وَحَاذُوا بِالْاَعْنَاقِ Ve Allah Resulü Aleyhisselam hadisinin devamında diyor ki boyunlarınızdan ne yapın? Hiza alın. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada hiza alınacak uzuvlardan bir uzuv zikrediyor. Eğer insan boyunları birbiriyle eşit olur ise bu da neyi gerektirir? Bedenlerinin birbiriyle eşit olmasını ve saftaki düzgünlüğü ayarlamak için ölçü alınabilecek uzuvlardan bir tanesi. Ama dedi ki bu konuda en doğru olan neydi? Ayak topuklarından, Kabe'nin kemiklerinden hiza almak ki bu şekilde olduğu zaman safın dümdüz olması nedir? Kaçınılmazdır, daha kolaydır. Bugün de Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadisi şerifle dersimize başlayalım. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا Ebu Hureyre radıyallahu anhu aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkeklerin saflarında en hayırlı olan, en öndeki, en şerli olanı ise en sondaki saftır. Erkekler için en hayırlı olan saf hangi saf? En öndeki, en şerli olanı ise en arkadaki olanıdır. Kadınların saflarında en hayırlı olanı en arkadaki, en şerli olanı ise en öndeki saftır. Bu hadisi İmam Müslim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Hayru sufufir ricali evveluha." Erkekler için en hayırlı, en faziletli, sevaba en çok olan saf birinci saftır. Yani imamın arkasında bulunan saftır. Bunun akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَشَرُّهَا آخِرُهَا En şerli olanı da arkada olan saftır. Peki buradaki şerden kasıt ne? Yani nasıl olabilir ki en ön safta kıldığın zaman en hayırlı arka safta kılma şer'e delalet eden bir şey mi? Değil. Burada diyoruz ki en şerlisinden kastı ecir olarak, sevap olarak en azı manasına geliyor. Yoksa sonuçta hepsi hayır. Yani sonuçta bir insan cemaate iştirak ediyor ise, bu saflardan birisinde bulunuyor ise, sonuçta muhakkak ki o insan ne üzerine? Hayır üzerine. En arkadaki safta namaz kılan şer üzerine değil. Buradaki şerri ne olarak tefsir ediyoruz? Ecir bakımından, sevap bakımından daha ecir alma ya delalet eden bir ibare olarak değerlendiriyoruz. Çünkü neden? Eğer bir insan en ön safta namaz kılıyor ise bu neyin göstergesidir? Bu kimsenin cemaat ile namaz kılmayı önemsediğinin, en ön saftaki ecri almak için çaba sarf ettiğinin göstergesidir. Eğer bir insan en sondaki safta namaz kılıyor ise bu neyin göstergesidir? Yani bu adam yarın öbür gün cemaati terk edebilir veyahut da namaz bittikten sonra camiye gelmiş olabilir. Yani cemaat faziletini kaçırabileceğinin göstergesidir. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki arka safta olmak ön safta olmaya göre ecir bakımından, sevap bakımından daha düşük olduğunu söylüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Hayru sufufun nisa ahiruha." Kadınlar içinse tam olayın tam tersi. Kadınlar için en faziletli olan hangi saf? En arka saf. En şerli saf ise en öndeki saf. Peki bunun sebebi ne olabilir? Çünkü burada kadın ne kadar arkada olursa, erkeklerin gözünden o kadar ırak olursa, uzak olursa, fitneden emin olma açısından bu kadının neyine delalet eder? Takvasına delalet eder. Ne kadar ön saflarda, erkeklerle birlikte kılınan namazlarda, ne kadar ön saflarda olur ise, bu fitnenin içine düşme açısından veyahut da insanları, erkekleri fitneye düşürme açısından ne olarak değerlendirilir? Şer olarak değerlendirir. Ama diyoruz ki eğer kadınlar kendi arasında namaz kılıyorlar ise, yani burada hüküm kadınlar için en ön safın en şerli, en arka safın en hayırlı olması onlar için, ne diyoruz? Erkeklerle birlikte aynı camide veyahut da arada bir haciz olmadan kılındığında. Eğer kadınlar camide bayanlar bölümünde kılıyor ise, erkeklerinin gözü önünde olmadıkları yerde veyahut da bir evde veyahut da bir medresede, bayanların bulunduğu bir medresede, evde erkeklerin olmadığı, fitnenin olmadığı bir yerde namaz kılıyorlar ise, diyoruz ki onlar için de hüküm erkekler için söylediğimizle aynı. Çünkü fitne, illet, sebep ortadan kalktığı zaman diyoruz ki olayı nereye döndürüyoruz? Aslına döndürüyoruz. O zaman diyoruz ki kadınlar için de en faziletli olan hangisidir? En ön saf. En şerli olan da nedir? En arka saf. Eğer erkekler ile birlikte aynı ortamda değil iseler. Bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince, birinci olarak diyoruz ki saflar arasındaki fazilete delalet eden bir hadis-i şerif. Yani en ön safın faziletiyle bir sonrakinin veyahut da en sondaki safın fazileti birbiriyle aynı değil. Erkekler için dedik ki en ön safın daha faziletli olduğuna, en arka safın da erkekler için daha şerli olduğuna, kadınlar için de en ön safın şerli, en arka safın onlar için daha faziletli olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Zaten umumen diğer hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman en önde saf, en ön safta namaz kılmanın faziletine delalet eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen birçok hadis-i şerif var. Bunlardan bir tanesini almıştık. لِيَلِينِي مِنْكُمْ اُلِي الْاَحْلَامِ وَالنُّهَى Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden akıl sahipleri ve buluğ çağına ermişler ne olsun? Benim arkamda ilk safta olsun. Bu neye delalet ediyor? İlk safın faziletine, önemine delalet ediyor. Çünkü eğer akıl sahipleri, buluğ çağına ermiş kimseler en ön safta olmalarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem talep ediyor ise, demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veyahut da herhangi bir imamın hata yaptığı esnada onu uyaracak, düzeltebilecek akıl sahiplerine ne vardır? Ön safta ihtiyaç vardır. Bu da ön safın faziletine delalet eden bir hadis-i şerif. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Lev ya'lemun nasu ma fi'n nida'i was-saffil evvel thumma la yecidu illa en yestehimu aleyhi lestehemu." Bukhari ve Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer insanlar en ön safın ve ezandaki fazileti bilseydiler ne yaparlardı? Orada namaz kılmak için kura çekmeleri gerekseydi, şimdi düşünün en ön safta kaç kişilik yer var? Örnek veriyorum 30 kişilik. Ve biz 70 kişi ne yapmak istiyoruz? Ön safta namaz kılmak istiyoruz. Aynı anda gelmişiz. Mustafa diyor ki ben geçeceğim. Ben diyorum ki ben geçeceğim. O zaman diyoruz ki biz buraya 70 kişi ne yapamayacağız? Sığamayacağız. O zaman ne yapalım? Kura çekelim. İlk 30 kişi ne yapsın? Ön safa geçsin. Biz de artık buna sabredelim. Ama işte kalbimizdeki imanın eksikliğinden olsa gerek. Bakıyoruz mescide gittiğimiz zaman en ön saf genelde boşluklar oluyor. Belki adam en önce gelmiş, orayı hak eden birisi ama mescitte yaslanmak için geçmiş en arka safa, orada oturuyor. Aslında en öndeki safın faziletini bilse orayı ne yapmayacak? Boş bırakmayacak. Kimseye bırakmayacak. Bu da arkadan gelen için ne oluyor? Bu manada bir fırsat oluyor. Yani öndeki adam gelmiş, onun hakkı değerlendirmiyor. Sen de bu ecri fazileti biliyorsan böyle bir boşluğu gördüğün zaman da ne yapmayacaksın? Kaçırmayacaksın. Bu fırsatı değerlendireceksin. Yine başka bir hadis-i şerifte Ebu Umame radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı en ön safın faziletine delalet eden hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki: "İnna Allaha ve melaiketehu yusallun ala saffil evvel." Allah azze ve celle ve melekleri ilk safta bulunanlara ne yaparlar? Dua ederler. Onları ne yaparlar? Överler. Diyor ki sahabeler: "Kalu ya Resulallah ve alessani." İkinci safta için, ikinci safta kılanlar için böyle bir övgü, böyle bir sena var mı? Ne yapıyorlar? İkinci safta olanlar böyle bir övgü, böyle bir senanın kendileri içinde olmasını talep ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Azze ve Celle ve melekleri en ön safta namaz kılanlar için, birinci safta namaz kılanlar için dua ederler diyor. Peki sahabeler ikinci kez tekrarlıyor. Ey Allah'ın Resulü, ikinci safta kılanlar için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ikinci safta kılanlar için de. En sonunda ne yapıyor? İkinci safta kılanları da bu zümreye katıyor. Demek ki en ön safta namaz kılmanın ecri, sevabı büyük. O yüzden camiye gittiğimiz zaman bu fırsatı ne yapmak zorundayız? Değerlendirmek zorundayız. Dedik ki eğer kadınlar bir araya toplanır iseler, namaz kılmak istiyorlar ise onlar için de evla olan dedik tek cemaat altında nedir? Toplanmalarıdır. Yani biz bunu daha önceki derslerimizde söyledik. Dedik ki farz namazlarda cemaat ile kılmak kime farz dedik? Erkeklere farz dedik. Kadınlar için böyle bir farziyet söz konusu değil. Ama kadınlar da bir arada bulunuyorlar ise, bir okul gibi dedik, bir medrese gibi, sadece bayan hocalar, bayan öğrenciler var ise, bunlar da namaz kılmak istiyorlarsa, en güzel olanı aralarından bir tanesinin geçip, onlara imamlık yaptırıp, tek cemaat halinde kılmaları, onlar için dedik ki, en faziletli olanı. Yoksa böyle bölük pörçük olarak, bir kişi orada kılıyor, bir kişi orada kılıyor. Böyle kıldıkları zaman namazları geçerli mi? Geçerli. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü cemaat ile kılmaları onlar için farz değil. Ama dedik ki evla olan hangisi? Bir arada bir imamın arkasında namaz kılmalarının evla olanı olduğunu söyledik. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ anhuma قَالْ صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu aktarıyor. Diyor ki bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Onun sol tarafında ayakta durdum, namaza başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensemden başımı tutarak beni ne yaptı diyor? Sağ tarafına aldı. Hadisin ravisi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Abdullah İbni Abbas biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği dönemde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh yeni buluğ çağına ermiş bir çocuk, bir genç. Düşünün. Yani Abdullah İbni Abbas ilmi ne kadar üst seviyede, üst düzeyde, değil mi? Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde yaşı kaç? Yeni buluğ çağına ermiş. Yani 13-14 yaşlarında bir delikanlı. İlmi olan neyi var? Bir hırsı var. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olmuş bir sahabi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allahümme fakkihhu fiddin ve allimhu te'vil. Allah'ım diyor onu dinde fakih kıl ve te'vili yani tefsiri ona öğret. O yüzden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu'ya takılan lakaplardan bir tanesine el-bahar. Deniz diyorlar. Deniz. Deniz gibi ilme sahip olan. Başka bir takılan lakap Tercümanül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in tercümanı. Dedik ki bu bahsettiğimiz sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde daha 12-13 yaşlarında bir çocuk. Yani o yaşına kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ne yapmış? Bu ilmin büyük bir çoğunluğunu elde etmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duasını da alarak bu duadan ne yapmış? İstifade etmiş bir sahabe. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesi olan Meymune radıyallahu anha aynı zamanda Abdullah İbni Abbas'ın teyzesi. Yani Meymune radıyallahu anha Abdullah İbni Abbas'ın teyzesi. Bu rivayeti de yani bu şekilde anladığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde gece namazı kılarken ona nasıl iştirak ettiğini de buradan anlamış oluyoruz. Bir yerde amcasının oğlu yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öbür taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Meymune radıyallahu anha da neyi oluyor? Teyzesi. Yani hem amcasının oğlu hem de teyzesinin evinde geceleme izni alıyor Abdullah İbn Abbas. Dediğimiz gibi bu rivayet gerçekleştiğinde daha çocuk yaşta olan bir sahabi. Ve Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh bir rivayete göre babası onu bu görevle görevlendiriyor. Yani kim? Abbas radıyallahu anh. Git diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde gecele ki onun gece namazından ne yap? Bize haber ver. Diğer rivayetlerde, başka rivayetlerde kendi hırsı ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazının nasıl olduğunu öğrenmek için o evde geceliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece uyandığında abdest alıyor. Bakıyor ki yani sonuçta çocuk olan birisi. Ne yapıyor? Uyuyor olarak görüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu. Kendisi gece kalkıyor namaza duruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Abdullah İbn Abbas'ın o evde bulunuş amacı ne? Peygamberin gece namazını görmek istiyor. Aslında normalde uyumuyor. Kalkıyor da abdest alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin solunda duruyor namaza. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Abdullah İbn Abbas'ın kendi ibaresiyle diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni ensemden başımın arka tarafından tuttu ve beni diyor ne yaptı? Sol tarafından sağ tarafına aldı. İlim ehli bu ibareyi açıklarken diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Abbas'ı solundan sağına alırken ne yapıyor? Neresinden döndürüyor? Arkasından döndürüyor. Çünkü normalde biz diyoruz ki namazda, namaz kıldığımız esnada önümüzle yani kıble ile aramızdan kimseyi ne yapmıyoruz? Geçirmiyoruz. Önümüze sutre ediniyoruz. O zaman en uygun olan nedir? Sol taraftan, arkadan alıp olması gereken yere sağ tarafa alınmasıdır. Yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince birinci olarak diyoruz ki eğer bir insan imamlığa niyet etmese dahi namaza başladığında birisi onun namazına ortak olmak istiyor ise o kimse onun namazına ortak olur. Namaza başlayan ilk kimse de imam konumunda ne yapar? Namazı devam eder. Yani namazın başında imam olmaya niyet etme şartı söz konusu olmadığını bu rivayetten anlıyoruz. Çünkü ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken Abdullah İbn Abbas'ın onun namazına iştirak edeceğini bilmiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için namaza başladı. O çocuk da gelip onun namazına iştirak olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne olmuş oldu? İmam olmuş oldu. Demek ki namazın başında imamlığa niyet edilmese dahi namazın içinde de namaz kılanlardan bir tanesi kendisine tabi olunan kimse ne olabilir? Namazın içinde imam olabilir. Ve yine bu hadis-i şerif bize şunu gösteriyor. Demek ki nafile olan namazlar devamlı olmamak kaydı ile bazen yapılması kaydı ile nafile olan namazların cemaat ile kılınabileceğinin cevazını bize gösteriyor. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı namaz ne? Gece namazı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh onun bu namazına ne oluyor? Dahil oluyor. Beraber ne yapmış oluyorlar? Cemaat oluyorlar. Peki bugün biz gece namazını cemaat halinde kılabilir miyiz? Diyoruz ki kılabiliriz. Yalnız bir şart koşuyoruz. Diyoruz ki bu devamlılık arz etmeyecek. Yani biz her akşam toplanıp gece namazını, vitri beraber kılıyor isek veyahut da gündüz duha namazını beraber kılıyor isek diyoruz ki bu sünnet değil. Peki bazen bunu yapıyor isek mesela düşünün böyle arada bir toplandığımız bir zamanda aramızdan birisi gece namazına başlıyorsa biz de onun arkasında saf tutuyor isek diyoruz ki bunda bir sıkıntı yok. Devamlı olmamak kaydı ile. Diyoruz ki buluğ çağına gelmiş birisinin çocuğa imamlık yapabileceğinin cevazına delalet ediyor. Yani buradan neyi kastediyoruz? Demek ki çocuk olan birisi, buluğ çağına ermiş olan birisinin yanında ne yapabilir? Saf tutabilir. Yani bu çocuğun tuttuğu saf nedir? Geçerlidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Solundan sağ tarafını alıyor olması gereken yere. İkisi aynı anda ne yapıyorlar? Cemaat oluyorlar. Yani bugün bizler mesela ufak çocuğumuz olduğu zaman yanımızda 5-6 yaşında, 7 yaşında çocuk var. Onunla birlikte cemaat yapabilir miyiz? Diyoruz ki yapabiliriz. Cemaat yapabiliriz. Neden? Çünkü İbn Abbas radıyallahu anhu ne dedik? Peygamber vefat ettiğinde yeni buluğ çağına ermiş bir çocuk. Bu olayların yaşandığında yaşı daha ufak. Sonuçta buluğ çağına ermemiş önceki dönem ile buluğ çağına erdikten sonraki dönemi ne yapıyoruz birbirinden? Ayırıyoruz. Demek ki buluğ çağına ermeden önceki çocuk, buluğ çağına ermiş olan büyük bir kimsenin yanında ne yapabilir ona? Cemaat olmasında bir beis olmadığını söylüyoruz. Ve yine bu hadis-i şerif bize tek başına namaz kılan kimsenin, yani imam ile birlikte cemaat eğer tek kişi ise imamın sağ tarafında durmasının gerekliliğini aktaran bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili neye delalet ediyor? Buna delalet ediyor. Eğer imam ve yanında bir kişi var ise namaz kılarken nasıl saf tutacaklar? İmam önde, bu tek kişi arkada mı? Diyoruz ki hayır. İmamın sağ tarafında iki kişi isek. Zaten biraz sonraki hadislerde de bunu ne yapacağız? Değineceğiz. Diyoruz ki aynı hizada olacaklar. Çünkü beraber saf tutuyor isen, saftaki hikmet ne? İkisinin de aynı hizada eşit durması. Yalnızca buradaki ayrıntıya ne diyoruz? Cemaat olan o tek kişi imamın ne tarafında durması gerekiyor? Sağ tarafında durması gerekiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiilinin ne olduğunu söyledik. Buna delalet ettiğini söyledik. Çünkü ne yaptı? Sol tarafından Abdullah İbn Abbas aldı ve sağ tarafına geçirdi. Ve yine namazda hareket etmenin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Eğer bir maslahat var ise. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, değil mi? Solundan bu çocuğu alıp sağ tarafına geçirdiği zaman bu çocuk bir namazda hareket etti mi? Hareket etti. Buradan bu tarafa geçmek için ne yapması gerekiyor? Arka taraftan yürümesi gerekiyor ki ne yapsın? Olması gereken yere geçsin. Bu da demek ki namazda ihtiyaca binaen hareket edilebileceğine delalet eden bir hadisi şerif. Diyoruz ki namazda hareket etmek 5 sınıf içerisinde değerlendiriyoruz. Şimdi namazda hareket edildiği zaman haram olan durumlar var. Namazda hareket edildiği zaman vacip olan durumlar var. Namazda hareket edilmesi mendup olan durumlar var. Mübah olan durumlar var. Mekruh olan durumlar var. Diyoruz ki vacip olandan başlıyoruz. Mesela namazda nasıl hareket edersek bu vacip olur. Ne zaman vacip olur hareket etmemiz?
Yani normal rükunları yaparken secdeye rüküye gidiyor.
Yok, bunlardan bahsetmiyoruz. Yani namaz içinde
mesela ön saftaki hocam kişi boşaldıysa oraya geçmek vacibiyete
değil. Vacibiyete delalet etmiyor, onu açıklayacağız. Yani burada İlyas kardeşimiz güzel bir söyledi. Namazda hareketten kasıt namazın içindeki gerekli olan hareket değil. Yani namazın içiyle alakalı, namazın kendi içinde yapmış olduğumuz hareketlerden bahsetmiyoruz. Yani rukuya eğilmek, rukudan doğrulmak, secdeye gitmek bu hareketlerden değil. Namaz dışı yapılması vacip olan hareketlerden bahsediyoruz. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman aklımıza bir şey gelmiyor değil mi? Diyoruz ki bu ne olabilir? Mesela düşünün, namaza başladınız. Allahu Ekber dediniz, tekbir aldınız. Sonra birisi geldi dedi ki sen şu anda dedi bu cihete doğru duruyorsun ama kıble o taraf değil. Kıble dedi tam sağ tarafın. Şimdi biz bu adama ne diyoruz? Namaz içinde eğer kıbleyi yanlış bir yöne durdu ise biz bu adama diyoruz ki senin namazda kıbleye doğru yönelmen, yanlış olduğun yerden oraya yönelmen nedir? Vaciptir. Bu hareketin hükmü ne? Farz. Başka bir örnek. Namaz kıldığın esnada hatırladın ki üzerindeki montta, takkede veyahut da şeyde necaset var. Senin bunu ne yapman gerekiyor? Çıkarman gerekiyor. Bu hareketin hükmü ne? Farz. Neden? Çünkü namazın şartlarından bir tanesi de ne? Necasetten taharet. Bunun yerine gelmesi gerekiyor. Namaz kıldığın esnada hatırlıyorsan bunu ne yaparsın? İzale etmen gerekiyor. Yani üzerinden bunu çıkarman. Bu hareket farziyete delalet ediyor. Zaten abdestin giderse namaz bozuluyor.
Yok yok. Aklına gelirse.
Değil mi? Abdestsiz oldun. O zaman namazı bırakacaksın. Çünkü sen şu anda olması gereken bir şekilde değilsin. Namazda yani abdestli olmadığı için bu kıldığın namaz geçerli değil.
Bırakmak vaciptir yani.
Tabii ki. Yani buradaki ama biz ne içiyoruz? Namazın içinde. Namaz devam ederken yapılan hareketlerden bahsediyoruz.
Namaz esasında işte avret yerinin açılması.
Yani bu örnekleri ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Burada hani bir iki tane veriyorum ki ufkumuz ne yapsın konuyla alakalı? Açılsın. İkinci olarak diyoruz ki mendub olan yani sünnet olan hareket. Biraz önce Mustafa'nın söylediği. Yani eğer ön saf boşaldı ise birisinin abdesti bozulduğunu adam hatırladı. Ne yaptı? Saftan çıktı. Şimdi ön safta bir boşluk var. Arka saftakinin o boşluğu doldurması için bu hareketi, bu yürümesinin hükmü ne? Mendup, sünnet. Yani diyoruz ki bu hareketin yapılmasının hükmü sünnet. Veyahut da adamın başı kaşınıyor. Normalde bu kaşıntı ne yapıyor onun huşusunu?
Bozuyor.
Bu huşusunu bozan bu kaşıntıyı gidermesi onun için nedir diyoruz hükmü? Menduptur. Niye? Şimdi düşünün başın kaşınıyor. Sen şimdi kaşımıyorsun. Niye? Amacın ne? Amacın şu. Kaşımamaktaki amacın. Diyorsun ki namazda hareket etmeyeyim. Gereksiz olan bir şey. Ama bu kaşıntı senin huşuna ne yapıyor? Zarar veriyor, engel veriyor. O zaman diyoruz ki senin bu kaşınan yeri kaşımanın hükmü ne? Sünnet mendup. Yani yaptığından dolayı bundan dolayı ne yaparsın? Ecir alırsın. Üçüncü olarak diyoruz ki mübah olan hareket. Buna da ilim ehli diyor ki mesela çocuk ile namaz kılıyorsun. Ufak bir çocuğun var. Kucağına alıyorsun. Secdeye gittiğin zaman yere bırakıyorsun. Yeniden secdeden kalktıktan sonra yeniden kucağına alıyorsun. Diyorlar ki bu hareketin hükmü mübah. Peki mübah ile mendubun arasını ne ile ayırt ediyoruz? Kafan kaşınıyor. Buna mendub dedik. Çocuğu kucağında taşıyorsun. Buna dedik ki mübah.
İhtiyaç olmadan.
Birisi ne ile alakalı? İhtiyaç ile alakalı. Namazda huşuyu sağlam tutmak ile alakalı. Diğeri çocuğu alıp bırakman. Yok çocuğu alıp bırakman mübah diyoruz. Bundan dolayı çocuğu alıp bıraktığın için kucağında bundan dolayı sevap kazanırsın demiyoruz. Ama mübah olan bir şey. Yani bunu yapmanda da bir beis söz konusu değil. Veyahut da namaz kılarken birisi geldi Halil abi. Dedi ki evin anahtarını versene. Cebine sokup anahtarı o adama uzatmanda diyoruz ki bu da mübah olan hareketler kapsamına giriyor. Çünkü ne var? Bir ihtiyaç var. İhtiyaç söz konusu. O yüzden yapmış olduğun bir hareket. Bir de haram olan, namaz içinde haram olan hareketler var. İlim ehli bunun ölçüsünü belirlerken bazı ilim ehli diyor ki namazda kaç kez? Üçten fazla hareket etmek diyorlar ki namazı bozar. O zaman diyorlar ki bu üçten fazla hareket etmek haramdır. Buradaki hareketten kastımız ne? Gereksiz olan hareket. Yani senin namazda huşuğunu etkilemeyen hareket. Mesela düşünün adam Allahu Ekber demiş. Takkesiyle oynuyor, saatiyle oynuyor, elbisesiyle oynuyor, sakalıyla oynuyor. Bunların hiçbirisi normalde sakalı kaşındığı için, saçı kaşındığı için oynadığı şeyler değil. Gereksiz olarak ihtiyaç duymadan yapmış olduğu hareketler. Ama bu konuda diyoruz ki buradaki ölçü, doğru olan ölçü, 3 hareketle biz bunu ne yapamayız? Sınırlandıramayız. İlim ehli diyor ki buradaki kasıt, yani ölçü şuraya döneriz diyorlar. Karşıdan bakan bir insan şunda şüphe ediyor ise ya bu adam namazda mı değil mi? Yani o kadar çok hareket yapıyor ise diyoruz ki namazda bu kadar çok hareket yapılması nedir hükmü? Haramdır. Gereksiz olarak yapılan bu kadar hareket haramdır. Karşıdan bakan sana bir düşünün adam saatine bakıyor, takkesiyle oynuyor, elbisesini çekiyor, toparlıyor. Sen bakıyorsun ya diyorsun ki bu adam namaz mı kılıyor yoksa kılmıyor mu yani bu şüpheye düşürecek kadar seni hareket ediyor ise o zaman diyorsun ki bu insanın yaptığı bu namazdaki bu çokça hareket nedir hükmü? Haramdır. Eğer bu çokça harekete ulaşmayacak seviyede yapılan bir hareket ise bunun hükmü de nedir diyoruz? Mekruhtur. Yani adam ihtiyacı olmadığı halde ne yaptı? Sakalıyla oynadı. Bir kez, iki kez sakalıyla oynadı. Bunun diyoruz hükmü? Mekruh. Ama bunları arttırıyor ise, haram derecesine ulaşıyor ise bu, karşıdan bakan insan bu adam namaz kılıyor mu, kılmıyor mu şüphesini verecek kadar çok seviyeye ulaşıyor ise, o zaman diyoruz ki bunun hükmü nedir? Haramdır. Ve ilim ehlinin şu konuda yine bir ihtilafı var. Diyorlar ki eğer imamın sağ tarafı boş iken, eğer iki kişi namaz kılıyor ise bu hadisteki örnekte olduğu gibi. Peygamber Efendimiz'de kim var? Abdullah İbni Abbas var. Eğer iki kişi namaz kılıyor ve imamın sağ tarafı boş ise, imamın sol tarafında namaza duran kimsenin namazının hükmü nedir?
İhtilaf var.
İhtilaf var dedik. Diyoruz ki cumhurun görüşü, yani üç mezhebin görüşü, Hanefiler, Şafiler ve Malikiler. Diyorlar ki namazın hükmü sahihtir. Diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mücerred olarak fiili, yani onu solundan alıp sağına geçirmesi, Peygamber Efendimizin yapmış olduğu fiil başlı başına vücubiyete delalet etmez. Vücubiyete delalet etmez diyorlar. Ve ikinci olarak, ikinci olarak diyorlar ki eğer namazı batıl kılsa idi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Onun bu fiilini inkar ederdi. Namazın sonunda ne derdi? Senin bu kıldığın namaz olmadı. Çünkü sen ne yaptın? İmamın solunda kıldın. Eğer sağ taraf boşken solunda kırarsan bu namaz batıl olur derdi. İkinci görüş Ahmet İbni Hanbel'in görüşü. Onun görüşü de eğer ilk görüş cevazına delalet ediyorsa ikinci görüş ne oluyor? Batıl olduğunu söylüyor. O da delil olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiilini delil getiriyor. Diyor ki eğer sol tarafta kılmak caiz olsaydı diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz içinde böyle gereksiz bir hareket yapmazdı. Yani baktığınız zaman ilim ehlinin aynı harekete farklı açıdan baktığını görüyoruz. Ama diyoruz ki bu konuda racih olan görüş cumhurun görüşü. Birinci görüş eğer bir insan, eğer imamın sağ tarafı boş olduğu halde iki kişi namaz kılarken imamla birlikte, yani imam ve yanındaki kişi namaz kılarken imamın sağ tarafı boş olsa dahi solunda namaz kılması namazın batıl olduğunu göstermez. Ama diyoruz ki evla olan, doğru olan, güzel olan nedir? İmamın sağ tarafında namazın kılınmasıdır. Ve yine namazın içindeki dedik ki ufak yürüyüşler namazın sıhhatine zarar vermez. Gerekli ise, yapılması gerekli ise biraz önceki tafsilata göre açtığımız bu beş çeşit hükme göre ne yaptık? Durum değerlendirmesini yaptık. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Enes radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقُمْتُ اَنَا وَيَت۪يمٌ خَلْفَهُ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِ Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Ben ve bir yetim de arkasında saf tuttuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imamlık makamında. Diyor ki Enes radıyallahu anh ben ve yanımda da bir yetim ne yaptık? Arkasında saf tuttuk. Ve Ummu Süleym radıyallahu anha o da diyor bizim arkamızda ne yaptı? Saf tuttu. Ve hadis muttefakun aleyh Bukhari ve Müslim hadisi ve aynı zamanda buradaki lafız kime ait? Bukhari'ye ait. Biliyoruz biraz önceki hadiste İbn Abbas radıyallahu anhu'dan bahsettik. Bu hadis-i şerifin ravisi de Enes radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de yaşamış olduğu o 10 senelik zaman diliminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuş sahabelerden çocuk olan sahabe. Annesi getiriyor Enes radıyallahu anhu'yu. Yani hadiste geçen Ummu Süleym radıyallahu anha getiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bırakıyor. Diyor ki bu çocuk ne yapsın sana? hizmet etsin. Yani 10 sene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuş bir sahabi. Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi güzel ahlaka sahip olan başka kimseyi görmedim. 10 sene diyor ona hizmet ettim. Hiçbir şekilde beni azarlamadı. Bir şey yaptığım zaman niçin bunu yapıyorsun? Yapmadığım zaman da niçin bunu yapmadın diye bana çıkışmadı diyor. Yani düşün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına bakın. 10 sene hizmetinde bulunmuş çocuk sahabi. Diyor ki ben onun gibi ahlaklısını görmedim. Bir şey yaptığım zaman niçin bunu yaptın? Yapmadığım zaman da niçin bunu yapmadın diye beni azarladığını görmedim diyor. Ummu Süleym radıyallahu anha günlerden bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi evine davet ediyor. Ve onun için yemek hazırlıyor. Yani sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ikram etmede hırslı. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi evine davet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de mütevazi edilen davete ne yapıyor? İcabet ediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazırlanan bu yemeği yedikten sonra bu ev halkının olduğu yani Ummu Süleym radıyallahu anh'ın evinde kalkıyor, namaz kıldırıyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkına etmiş olduğu dua mübarek olduğu gibi onun o evde namaz kılması da ne diyoruz? Yani namazı da mübarek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o eve bu şekilde ne yapılmasını istiyor? Bereket hasıl olmasını istiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor, namaza duruyor. Enes radıyallahu anhu diyor ki ben ve yetim onun diyor arkasında saf tuttuk. Peki yetim şer'i literatürde kime deniyor?
Buluğ çağından, küçük babası ya da annesi.
He. Diyoruz ki yetimin tarifi buluğ çağına ermeden önce eğer bir çocuğun babası vefat ediyor ise dini literatürde biz bu çocuğa ne diyoruz? Yetim diyoruz. Eğer buluğ çağına erdikten sonra babası ölüyorsa bu çocuk şer'i tarife göre yetim kapsamına ne yapmıyor? Girmiyor. Belki örfi olarak biz işte 13-14 yaşında çocuğun babası ölünce ne diyoruz buna? Belki örfi manada yetim diyebiliyoruz. Ama şer'i manasına göre yetimin tarifi ne? Buluğ çağına ermeden babası ölen çocuğa yetim vasfı veriliyor. Çocuk bebek aynı. Buluğ çağına erene kadar ne hükmünde? Yetim hükmünde. Burada bizi ilgilendiren kısım ne? Enes radıyallahu anhu'nun yanında ne var? Saf tutan yetim bir çocuk var. Demek ki buluğ çağına ermemiş. Çünkü yetimin tarifini yaparken ne dedik? Buluğ çağına ermeden babası ölene yetim diyoruz. Demek ki saf tutulduğu esnada yani Enes radıyallahu anh yanındakine yetim olarak nitelendiriyorsa kendisi buluğ çağına ermiş. Artık farzlarla, haramlarla mükellef olan bir genç. Yanında da çocuk var. İkisi birlikte ne yapıyorlar? Saf tutuyorlar. Yani bu hadis-i şerifte bize neyi gösteriyor? Çocuğun büyük birisiyle birlikte saf tutabileceğini gösteriyor. Ve Enes radıyallahu anh diyor ki Ummu Süleym halfena. Annesi olan Ummu Süleym de diyor ki bizim arkamızda saf tuttu. Buradan neyi anlıyoruz? Demek ki eğer namaz kılınacağı esnada topluluk içinde imam var ise arkasında erkeklerden iki kişi varsa imamın yanında ne yapmaz? Saf tutmaz. Arkasında başka müstakil bir saf oluşturur. Eğer imam ve yanında bir erkek varsa ne dedik? Yan yana saf tutarlar. Eğer imam yanında iki erkek varsa imam öne geçer. İki erkek onun arkasında saf tutar. Eğer yanlarında bir bayan varsa diyoruz ki o bayan da ne yapar? Yani o erkeklerin bir arkasında ne yapar? Saf tutarak namaza tabi olur. Ve yine bu hadis-i şerif bize devamlı olmamak kaydıyla bazen nafile namazların cemaat halinde kılınabileceğine delalet ediyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu evde kıldığı namaz ne namazı? Nafile, gece namazı değil. Nafile olan bir namaz.
Gece namazı da Resulullah aleyhissalatü vesselam farz değil miydi değil mi hocam? Farz değil mi?
Evet. Diyoruz ki küçük çocuğun saf tutabileceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Ve yine başka bir fayda olarak diyoruz ki kadının eğer mahremi olsun veyahut da olmasın, erkeklerle birlikte saf tutamayacağına delalet eden bir hadis-i şerif. Yani Enes radıyallahu anh, Ummu Süleym'in neyi? Oğlu. Mahremi olmasına rağmen, hani bir fitne söz konusu olmamasına rağmen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun erkeklerle birlikte saf tutmasını ne yapmıyor? Müsaade etmiyor. Demek ki mahremin olsa dahi, yani olay şurada ortaya çıkıyor. Evde sen, hanımın, annen, kız kardeşin, işte ne bileyim, işte sana mahrem olan erkek çocuğun mesela. Onlarla birlikte namaz kılıyorsun. Yani biz şurada şunu demiyoruz. Anne erkek çocuğunun yanında saf tutabilir. Neden? Çünkü mahremi fitneye sebebiyet verecek bir şey söz konusu değil. Bundan dolayı çocuğuyla aynı safta durabilir diyor muyuz? Demiyoruz. Niye? Çünkü elimizdeki hadis bize bunu gösteriyor. Enes radıyallahu anhu'nun annesi Ummu Süleym onlarla birlikte ne yapmıyor? Saf tutmuyor. Eğer namazsa konuştuğumuz ibadet, erkekler ön safta olur. Kadın tek başına dahi olsa ne yapar? Arkada tek başına saf tutması gerekir diyoruz. Peki şöyle bir yine ilim ehlinin ihtilafını burada aktaralım. Diyoruz ki kadın erkek ile birlikte saf tutsa, erkek ile birlikte saf tutsa, burada erkeğin namazı mı batıl olur? Kadının namazı mı batıl olur? Yoksa her ikisinin namazı mı batıl olur? Yoksa hiçbirinin namazı batıl olmaz mı? Bununla ilgili ilim ehli birinci görüş olarak diyor ki eğer kadın erkeğin yanında namaz kılıyor ise ve bu erkeğin yanında başka erkekler yok ise, erkek tek ise, yanına da gelip kadın saf tutuyor ise, bazı ilim ehli diyor ki burada erkeğin namazı nedir? Batıl olmuştur. Erkeğin namazı batıl olmuştur. Hangi şartta? Tek başına duran erkeğin yanına kadın gelip saf tutuyorsa, yanında başka erkekler olmadan. Diyorlar ki erkeğin namazı batıl olmuştur. İkinci görüş diyor ki kadının namazı batıl olmuştur. Çünkü niye? Erkeğin yanına geldi. Buradan sorumlu olan erkek değil, gelen kadının namazı batıl olmuştur. Üçüncü görüş, racih olan görüş inşallah bu. Diyoruz ki her ikisinin namazı da batıl değildir. Ama her ikisi de nedir? Günahkardır. Her ikisi de nedir? Günahkardır. Normalde bu ikisinin ne yapmaması gerekiyor? Bir araya gelmemesi gerekiyor. Eğer kadın erkeğin yanına gelip beraber bunlar saf tutuyor ise diyoruz ki bu ikisi de nedir? Namazları batıl değildir. Ama ikisi de nedir? Günah işlemiştir. Günahkardır diyoruz. Ne diyorsunuz? Bir hadis daha alalım mı? Yoksa? Burada şimdi bunu zikredelim. Yan yana derken normal safta bulunması. Aynı safta.
Erkek burada. Kadın burada olur mu?
Erkek önde, kadın aynı hizadan bahsediyoruz. Yoksa kadın arkada durduğu zaman zaten ne oluyor? Arka bir saf oluyor. Peki, şimdi aklınıza şöyle bir soru gelmiyor mu? Ya hocam eğer hüküm böyleyse, Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de kılınan bu namazlar nasıl olacak? Değil mi? Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de kılınan namazlar ne olacak? İlim ehli diyor ki, zaruret halinde fetva ne yapabilir? Değişebilir. Şimdi düşünün. Kabe'de hac zamanı 3 milyon, 5 milyon insan bir araya toplanıyor. Biz sabah namazında bunları kadınlarla erkeklerin saflarını ayırmaya çalışsak, yatsı namazına kadar bunu ne yapamayız? Toparlayamayız. O yüzden diyoruz ki burada zaruret söz konusu olduğu için, yani sen bir yerde namaza durdun, senin hizanda kadınlar var ise inşallah bundan dolayı sorumlu değilsin. Ama insan ne yapması gerekir? Hırslı olması gerekir. Eğer ön taraflarda boşluklar var ise, kadınların olmadığı bir yerlerde, namaza durmadan önce sağını solunu kontrol etmen evla olandır. Ama baktın ki her taraf karman çurman. Yani biz o zaman adama da şöyle bir şey diyemiyoruz. Eğer bir durum böyle ise namazı kılma, cemaati terk et diyemiyoruz. Diyoruz ki bunlar zaruret halidir. Böyle kalabalık, izdiham olan büyük mescitlerde hüküm, fetva ne yapabilir? Değişebilir. Ama asıl hüküm, yani hiçbir zaruret olmadığı halde böyle yan yana aynı hizada namaz kılınıyor ise, namazları batıl olmamakla birlikte her ikisi de nedir? Günahtır. Günahkardır.
Şöyle bir bayanın önümüzde olmasından yani arkasında namaz kılarsak yani.
Aynı şekilde. Yani kadın ön saflarda ise, sen arkada kalıyor isen, zarurete binaen ilim ehli buna ne yapıyor? Cevaz veriyor. Nasıl? Aynı, aynı. Çünkü niye? Yapacak bir şey yok. O zaman biz şöyle dememiz lazım. Yani sen düşünün, adam arkada, şimdi olayı tasavvur etmek için oraya gitmiş olmanız gerekiyor. Yani düşünün, bir Kabe'nin içinde olan bir alan var. Bir iki milyon insanı aldı. Bir de bahçe var. Sen şimdi bahçede duruyorsun. Yanında hep erkekler var. Ama ön saflarda, içeride, Kabe'nin o binasının içinde kadınlar var. O zaman biz bu arkadaki adamlara hep dememiz lazım ki hepsine, sizin namazınız cemaatle kılmış olduğunuz namaz batıl oldu. Yeniden ne yapın namazları? İade edin. Veyahut da sen namaza dururken şu vesveseyle durman lazım. Ya ben şimdi burada namaza duruyorum ama ön saflarda acaba kadın var mı? Varsa benim namaz batıl mı oldu? Ne oldu? O yüzden diyoruz ki böyle bir vesveseye girmemize gerek yok. Zaruretten dolayı ilim ehli bunun cevazına hükmetmiş. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Bekra radıyallahu anh'ın bize aktardığı hadis-i şerif. Dikkat edelim, Ebu Bekir radıyallahu anhu değil. Ebu Bekra radıyallahu anhu. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. Buradaki ibareye biraz sonra döneceğiz. Bazı rivayetlerde ولا تعد ولا تعد ولا تعد farklı ne yapıyor biliyoruz. Harekelerden dolayı mana değişebiliyor. Ravahul Bukhari ve zade Ebu Davud fihi feraka'a dune s-saffi thumme meşa ile s-saff. Ebu Bekra radiyallahu anhudan rivayet ediliyor. Ebu Bekra radiyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte sahabelerle namaz kıldığı esnada mescide geliyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o esnada ne yapmış? Rukuya eğilmiş. Yani düşünün, Peygamber Efendimiz sahabelerle birlikte namaz kılıyor. O sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Rukuya eğilmiş. Ebu Bekra radıyallahu anhu da mescide yeni girmiş. Bakıyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rukuda. O da safa girmeden namaza durdu. Yani mescitte şimdi safa gitse ne yapacak? Rukuyu kaçıracak, rekat kaçacak. Zaten şimdi biraz sonra bu hadise oraya delil getireceğiz. Şimdi bakıyor ki safa gitse rukudan doğrulacaklar. Bu sefer rekatı kaçırmış olacak. O yüzden ne yapıyor? Olduğu yerden tekbir alıp rukuya gidiyor. Sonra safa doğru ne yapıyor?
Yürüyor.
Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme anlatılıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'a yönelip şöyle diyor, diyor ki Allah isteğini, arzunu, hırsını arttırsın. Bu hareketi bir daha yapma. Bu hareketi bir daha yapma diyor. Bu hadisi İmam Bukhari rivayet etmiş. Ebu Davud'un rivayetinde işte şu ziyade var. Safa girmeden ruku etti, sonra safa girdi. Yani burada bize neyi gösteriyor? Safa girmeden ruku etmiş, sonra ne yapmış? Safa girmek için yürüdüğünü, hareket ettiğini bize haber veriyor. Biraz önce söylediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte namaz kıldığında bu sahabe içeri giriyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rükuda yakalıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Tekbir alarak rükuya eğilip sonra o hal üzerine ilerleyip onlara safa dahil oluyor. Bazı rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Diyor ki o diyor namaza sonradan gelen o hareketi yapan kimdi? Ebu Bekra radıyallahu anh diyor ki benim ey Allah'ın Resulü. Bazı rivayetlerde sahabeler diyorlar ki böyle yaptı. Sonuçta hasıl olarak bu olaydan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haberi oluyor. Ve diyor ki zâdekallâhu hırsan. Allah Azze ve Celle hırsını arttırsın. Sonra ibare olarak dedik ki farklı farklı şekilde ilim ehli rivayetleri söylemiş. Bir rivayette diyoruz ki وَلَا تَعُدْ Yani bir daha bu harekete ne yapma? Tekrarlama. Yani bunu tekrarlama dediğinin içine bir sürü şey giriyor. Yani bir daha bu şekilde safa girmeden önce tekbir alıp yürüme. Bir daha bu şekilde hızlı hızlı gelmeyi tekrarlama gibi. Başka rivayetlerde وَلَا تَعْدُ تَعْدُ الْجَرْيُ الشَّدِيدِ Yani hızlı şekilde yürüme. Eğer bu rivayeti وَلَا تَعْدُ hareketleri bu şekilde, bu rivayeti bu şekilde okur isek hızlı bir şekilde yürüme. Camiye gelirken bu şekilde hızlı davranma. وَلَا تَعُدْ diye okur isek bu şekilde bir daha yapma. Yani safa girmeden önce rukiye girme. Hızlı bir şekilde ne yapma? Camiye gelme. Ne yapıyor? Bütün manaları içeriyor. Başka bir rivayette وَلَا تُعِدْ yani namazı iade etmene gerek yok. وَلَا تُعِدْ yani o rekatı iade etmene gerek yok. Ama ilim ehli diyor ki en sahih olanı وَلَا تَعُدْ bir daha bunu yapma. Çünkü ne yapıyor? Diğer iki manayı da içerdiğini görüyoruz. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den namaza gelirken acele etmeme ile alakalı, sekinet içinde yürüme ile alakalı bir hadis-i şerifte Allah Resulü sellem diyor ki اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةِ فَمْشُوا وَلَا تُسْرِعُوا Eğer diyor ikameyi duyuyor iseniz acele etmeyin. Ne yapın? Yavaş bir şekilde, vakarlı bir şekilde hareket edin. Yani eğer ikameti duyduk, kamet neyin habercisi? Namazın başladığını. Yani kameti duyduğun zaman koşarak ne yapma? Gelme. Sekinet içinde, vakar içinde gel. Namaza nerede yetişiyorsan oradan sonrasını imamla birlikte kıl. Kılamadığın yeri de daha sonradan ne yap? Kendin tamamla. Diyoruz ki başka bir fayda olarak yine dedi ki imam rukuda yetişilmiş olsa dahi acele etmemeye delalet eden bir hadis-i şerif. Yani imamı rükuda yakaladık. Ne yapmayacağız? Acele etmeyeceğiz. Yine sekinet içinde ilerleyeceğiz. Yetişirsek ne âlâ. Yetişemezsek o rekatı ne yapacağız? Sonradan iade edeceğiz. Kim rükuya yetişmiş ise o rekata yetişmiş olacağının delaletidir. Yani bu hadis-i şerif bize neyi gösteriyor? Kim rükuya yetişir ise o rekata yetişmiş olur. Bu faydayı nereden çıkartıyoruz? Yani neresinden çıkartıyoruz? Burada yani o rekata yetişmiş olup olmadığı ile alakalı bir ibare var mı?
Ebu Bekir'in ameli yani rükuda görüyor ki ben de rüküye gideyim ki bu vakte yani bu
şey. İki yerden çıkartıyoruz. Birincisi Ebu Bekir radıyallahu anh'unun böyle acele etmesinin sebebi ne? Rükuyu kaçırmamak. Çünkü niye? Rükuya yetiştiği zaman o rekata ne yapacak? Yetişmiş olacak. Hatta bazı rivayetlerde diyor ki Ebu Bekra radıyallahu anh خَشِيْتُ اَنْ تَفُوتَنِي اَرْرَكَعَ Rekatı diyor kaçırmaktan korktuğum için ne yaptım? Bu şekilde arkada namaza girip ön tarafa doğru ilerledim. Peki başka delil olarak neye getiriyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir daha tekrarlama diyor. Bu namazı, bu rekatı iade et demiyor. Eğer buna gerekli olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Gerekli olan şeyi söylemekten kaçınmazdı. Derdi ki sen bu şekilde yaptın ama rükuya yetiştiğin zaman senin bu rekatın olmadı. Kalk bir rekat daha ne yap? İlave et derdi. Demek ki rükuya yetişen insan o rekata nedir? Yetişmiş olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerektiği yerde uyarılarını ne yapıyor? Yapıyor. Hatırlarsınız namazla ilgili bölümde namazını doğru düzgün kılmayan musî'es-salâh namazını hakkıyla eda etmeyen kimse ne yapıyordu? Namazı kılıp geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki irci fesalli fe inneke lem tusalli. Geri dön. Namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın diyor. Çünkü niye o kimse yapmış olduğu namazda hatalar var. Namazın aslını bozacak hatalar yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Gerektiği yerde diyor ki git yeniden namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın diyor. Ama aynı uyarıyı ne yapmıyor bu sahabeye? Yapmıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki rükuya yetişen kimse o rekata yetişmiş olduğunu bize gösteriyor.
Bir de kamet getirmemek için bir de kamet getirmemek fazla girerse.
Yani zaten cemaat yetiştiğin için o cemaat kamet getirmiş. Namaza başlamış. Sen de ne yapıyorsun? Sonradan mesela geldin camiye, imamı nerede yetiştin? İlk rekatta rükuda yetiştin. Rükuyu idrak ettin onlarla birlikte. Şimdi namaz sonunda imamla birlikte selam mı vereceksin? Yoksa bir rekat daha kalkıp olacak mısın? Diyoruz ki imamla birlikte selam vereceksin. Çünkü sen o rekata yetiştin. Birisi de geldi. İmam rükudan doğrulduktan sonra namaza dahil oldu. Namazın sonunda imamla birlikte mi selam verecek? Diyoruz ki hayır, ne yapacak? Kalkacak. Bir rekat daha ilave edecek. Başka bir fayda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine karşı iyi muamelesine, güzel ahlakına delalet eden bir şerif. Düşünün, bu sahabenin sonuçta yapmış olduğu hareket hata mı?
Hata.
Bu hatadan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu azarlıyor mu? Azarlamıyor. Ne diyor?
Dua
ediyor. Zadekallahu hersan. Allah azmini, hırsını, gayretini arttırsın. Yani hatanın karşısında ne yapılmış? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlakına bakın. Sahabeyi teşvik eden, değil mi? Normalde yaptığını diyor ki bir daha bu hareketi yapma. Ama aynı zamanda Allah Azze ve Celle hırsını arttırsın. Yani ben senin bunun niçin yaptığını biliyorum. Senin amacın ne? Azimli olmak, hayra elde etmek. Ama diyor ki bir daha bu hareketi yapma. Diyoruz ki kim bilmeyerek bir hata işler ise o kimseye günah yoktur. Çünkü sahabe burada böyle yapılmaması gerektiğini bilmiyor. Bilseydi zaten ne yapmazdı bunu? Yapmazdı. Kendisi böyle bir içtihatta bulunuyor. Diyor ki ben eğer oraya gitmeden önce burada tekbir alıp namaza girip buradan o şekilde ilerlersem namaza girmiş olurum, rükuyu da kaçırmamış olurum diyerek ne yapıyor? Bir içtihatta bulunuyor. Bundan dolayı diyoruz ki günahkar olmaz. Peki günümüzde birisi dese ki ya Allah Resulü Aleyhisselam böyle yapan adama zâdekallâhu hırsan demiş. Ben de bu duaya nail olmak için bugün böyle bir hareket yapsam bu ecre, bu sevaba nail olur muyum? Bu duaya nail olur muyum dese ne deriz? Olmaz. Dese olmazsın. Çünkü bu sahabe ne dedik biraz önce? Bilmediğinden dolayı. Böyle yaptı. Sen bu hadisi okuduktan sonra ha burada peygamberin duası varmış. Ben de bu duayı alayım da ne yapamazsın bu? Hareketi yaptığın zaman bundan dolayı sevap kazanamazsın. Bundan dolayı peygamberin bu duasına nail olmuş olamazsın. O bilmeden yapıyor. İçtihat ediyor sen. Bilerek bunu yapıyor isen bu doğru olan bir şey değil. Dedik ki müştehit hata etse dahi mazurdur. Bundan dolayı ne yapılmaz? Kınanmaz. Ebu Davud'daki ziyadede namaz içinde hareket etmenin olabileceğine delalet ediyor. Sümme meşâ ilâ saf. Sonra ne diyor? Safa. Safa yürüdü. Demek ki gerekli olan bir hareketi ne yapıyorsun? Yapmış oluyorsun. Yani biz o adama namaza böyle başladın. Olduğun yerde kal. Hareket etme demiyoruz. Tek başına namazı orada tamamla mı diyoruz? Hayır. Burada yap, yani hatadan sonra yapmış olduğu doğru bir şey var. Ne yapması gerekiyor? Safa dahil olması gerekiyor. Bazı ilim ehli bu hadisinden şu faydayı çıkartıyor. Diyor ki safın arkasında tek başına namaz kıldığın zaman namazın geçerli olduğuna delalet eden bir hadis-i şeriftir diyor. Safın arkasında tek başına namaz kılanın namazının geçerli olduğuna delalet eden bir hadis-i şeriftir diyor. Ama diyoruz ki biz bu istinbat doğru bir istinbat değil. Çünkü sahabe eğer burada namazını tamamlasaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir şey demeseydi, o zaman diyecekti ki bu hüküm geçerli. Ama sahabe bu alanı ne olarak kullanıyor? Geçiş. Yani burada başlıyor namaza, burada saf tutmuyor. Daha sonradan ne yapıyor? Ön safa doğru olması gereken yere doğru ilerliyor. Yani buradan şunu çıkartamayız. Arkada tek başına namaz kılanın namazı geçerlidir. Hükmüne bu hadis-i şerif ne olmaz? Delil olmaz. Bununla ilgili hadis-i şerifleri de yani kişi tek başına safın arkasında namaz kıldığı zaman ne olur? Hükmü nedir? Bununla ilgili hadislerde ne yapalım? İnşallah haftaya bırakalım. Bugünlük bununla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.